Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 29.
Ebu Suraka durmaksızın gözleriyle ufku tarıyordu. Nihayet ufukta yeni bir siyah çizgi belirmişti. Fedailer önce bunu fark etmediler. Fakat yeni gelenlerin bayrağının Şehit Ali'nin beyaz renginde olduğunu gören Ebu Suraka'nın kalbi sevinçle doldu. Şimdi fedaileri savaşa göndermenin tam sırasıydı. Gözleriyle düşmanların komuta kademesini aradı ve onu fedailere gösterdi. Atlarınıza binin diye bağırdı onlara. Yapraklarınız zapt edin. Bir erkek gibi dövüşün. Genç adamlar sevinç çığlıkları içinde göz açıp kapatıncaya kadar yamaçtan aşağı indiler ve atlarına bindiler. Kılıçlar kınlarından sıyrıldı ve Cafer beyaz bayrağı yukarı kaldırdı. Hepsi birden Türklerin kuvvetli kanadına hücum ederek onları ırmağa doğru geri çekilmeye zorladılar. Hasıl olan, karışıklıktan yararlanan Süleyman dişlerini sıkarak ilk düşmanını öldürdü. Elde ettikleri avantajı iyi değerlendirmeye kararlı olan Cafer, arkadaşlarını peşinden sürükleyerek düşmanın içine daldı. Yusuf çılgınca haykırışlar arasında olduğu yerde fır dönerek kendisine yaklaşan düşman askerlerini geri çekilmeye zorluyordu. İbn-i Tahir ise arkasında çarpık bacaklı bir Tatar'ın saklandığı kalkana saldırıyordu. Tatar kırılan mızrağını fırlatıp atmıştı. Elindeki kalkan ve kılıç ile kendisini müdafaa etmeye çalışıyordu. Ama bir süre sonra kalkanı tutan kolu yoruldu ve güvenli bir yere saklanmak için kaçmaya başladı. Süleyman ve yanındakiler birkaç düşmanı daha eğerlerinden alaşağı ettiler. Beyaz bayrak siyah bayrağa giderek yaklaşıyordu. Sonunda Türklerin komutanı kendilerine saldıranların niyetlerini anladı. "Bayrağı koruyun!" diye öyle yüksek bir sesle bağırdı ki dost düşman herkes onu işitti. İbn-i Tahir bağırdı. "Komutana saldırın!" Türkler bayraklarının ve komutanlarının etrafında toplandılar. Bir an sonra Abdülmelik ve adamları düşmanın üzerine karabasan gibi çöktüler. Dehşete düşen Türkler rüzgarda savrulan yapraklar gibi dağılıverdiler. Bu arada Süleyman düşman bayraklarını gözden kaçırmamıştı. İbn-i Tahir de komutanı. "Geri çekilin!" diye bağırdı düşman komutanı. "Bayrağı koruyun!" Fakat İbn-i Tahir hemen yanı başındaydı. Kılıçları çatıştı. Tam bu anda Mutsufer adamları onlara yardıma gelmişti. Birkaç Türk onları engellemeye çalıştı. Ortalıkta muazzam bir karışıklık vardı. Düşman kumandanı ve atı az kalsın yere düşeceklerdi. İbn-i Tahir kargaşadan çabuk sıyrıldı. Gözleriyle düşman bayraklarını arıyordu. Az ileride ırmağın kıyısında at sürerken buldu onu. Süleyman onu bir gölge gibi takip etmekteydi. Arkadaşına yardım etmek için çabucak onlara doğru sürmeye başladı atını. Fedailerden birkaçı da ona katıldı. Süleyman düşman bayraklarının hemen ardındaydı. Atını çılgın gibi mahmuzluyor ve adamın üzerine atlamaması için mızrağıyla yan tarafını kolluyordu. Fakat Süleyman'ın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan Türk aniden mızrağıyla fedaiye vurdu. Aldığı ani darbeyle sarsılan Süleyman atından düştü. İbn-i Tahir haykırarak atını mahmuzladı. Hemen sonra bayrakların yanında bitivermişti. Yerde yatan Süleyman'ı gördüğünde bembeyaz kesildi. Aklında bir tek şey vardı. Verilen emre uymak ve düşman bayrağını ele geçirmek. Türk'ü nehre doğru geri çekilmeye zorladı. Sonunda süvarinin arkasında geriye gidebileceği yer kalmadı. Ve atıyla beraber çılgınca akan nehrin köpüklerine karıştı. İbn-i Tahir saniyenin binde biri kadar tereddüt anı geçirdi. Sonra da dik kıyıdan aşağı inerek atını doğruca köpüren suyun içine sürdü. Az kalsın akıntı onu sürükleyip götürecekti. Fakat hemen kendisini toparladı ve atın suyun üzerinde kalmaya zorladı. Türk askeri az ilerideydi. Var gücüyle bayrağı suyun üstünde tutmaya çalışıyordu. İbn-i Tahir az sonra onu yakaladı. Başına kuvvetli bir kılıç darbesi alan Türk'ün bayrak tutan eli gevşedi. Kendisi de akıntıda kayboldu. Halifenin siyah bayrağı artık İbn-i Tahir'in ellerindeydi. Kıyıdan zafer çığlıkları yükseliyordu. Fakat akıntı çok kuvvetliydi. Atı nefes almakta zorluk çekiyordu. Debelenerek başını suyun üstünde tutmaya çalışmaktaydı. İbn-i Tahir atı kıyıya yöneltmeye çalıştı ama boşuna. Bu arada arkadaşları onu kıyıdan takip ederek hem gözden kaçırmamaya hem de cesaretlendirmeye çalışıyorlardı. Nihayet bir tanesinin aklına suya girerek ona bir mızrak uzatmak geldi. İbn-i Tahir kendisine uzatılan mızrağı yakaladı. Bunu gören diğer fedailer ona çarçabuk bir ip attılar ve İbn-i Tahir'i güç bela kıyıya çekebildiler. Süleyman nasıl diye sormak oldu ilk iş, kıyıya çıkar çıkmaz. Düşman bayrağını İbn-i Vakkas'a uzatmıştı. Fedailer birbirlerine baktılar. Durumu nasıl? Geri döndüler. Süleyman yavaş yavaş onlara doğru yürüyordu. Gözleri hayal kırıklığı ile doluydu. Atını arkasından çekmekteydi. İbn-i Tahir atını ona doğru sürerek seslendi. ''Düşman sancağını ele geçirmemizi sana borçluyuz. Öbürü boş ver.'' der gibi elini salladı. ''Neden hayatımda ilk defa önemli bir iş yapma fırsatı yakaladım? Onda da bir aptal gibi davrandım. Kader benden yana değil. Bugün bunu daha iyi anladım.'' Çok sinirliydi. Arkadaşları ata binmesine yardım ettiler. Toplanma borusu çaldı. Ordugaha geri dönme vakti gelmişti. Türklere karşı kazanılan zafer kusursuzdu. Düşman süvari bölüğünün komutanı ve 120 askeri öldürmüştü. Bunun yanı sıra 36 yaralıyı da esir almışlardı. Öbürleri ise dört bir yana dağılmışlardı. Onları takip eden askerler birer ikişer geri dönerek kurbanlarının sayılarını bildiriyorlardı. İsmaililerin 26 ölüleri, bir o kadar da yaralıları vardı. Ebu Ali tepenin eteğine büyük bir çukur kazılarak düşman ölülerinin içine atılmalarını emretti. Sonra da Türk komutanının başının kesilerek bir mızrağın ucuna takılmasını istedi. Gözetleme kulesinin tepesinde uygun bir yerde ibret-i alem olsun diye sergilenmeliydi. O sırada kalenin savunulması ile görevli adamlar başlarında Münişer olduğu halde savaş meydanına gelmişlerdi. Savaşa katılamamaktan büyük üzüntü duyuyorlardı ve zafer sarhoşu askerlerin anlattıklarını somurtarak dinliyorlardı. Elhekim ve yardımcıları yaralılarla ilgileniyorlardı. Şu anda geçici olarak pansuman yapıyordu, fakat kaleye varınca işinin zorlaşacağının farkındaydı hekim. Bütün yaralılar savaş alanından uzaklaştırıldıktan ve düşman ölüleri gömüldükten sonra Ebu Ali toplanma borusunun çalınmasını emretti. Askerler şehit olan arkadaşlarını ve düşmandan ele geçirdikleri ganimetleri develere ve katırlara yüklediler. Kendileri de atlarına binerek zafer naraları eşliğinde kaleye doğru yol almaya başladılar. Hasan kulesinin tepesinden savaşın seyrini izlemişti. Fedailerin savaşa iştiraklarını ve Abdülmelik ile Metsufer'in adamlarının yetişerek son darbeyi indirişlerini görmüştü. Sevinçliydi. Sonuçtan ziyadesiyle memnundu. Bir gong sesi birisinin geldiğini bildirdi ona. Kimse, hatta hadımların bile izinsiz kuleye çıkamazlardı. Bu suçun cezası ölüm idi. Hasan odasına geri döndü. Buzruk Ümit kendisini bekliyordu. Hasan ona doğru yürüdü ve adamı göğsüne bastırdı. Ne kadar sevinçliyim diye bağırdı. Ebu Ali'nin aksine Buzruk Ümit iri yarı bir adamdı. Uzun boylu ve cüsseliydi. Sert ifadeli yüzü, aralarında birkaç tane gümüş renkli tel bulunan siyah kıvırcık bir sakal ile çevrilmişti. Canlı gözlerinden irade kuvveti ve kararlılık fışkırıyordu. Güzel dolgun dudakları vardı ama gülümsemesinde sert, hatta acımasız bir şeyler sezinleniyordu. Bütün öteki liderler gibi Buzruk Ümit de beyaz bir Arap cübbesi ve beyaz bir sarık giymişti. Sarıktan aşağı sarkan beyaz bir kefiye omuzlarına dökülüyordu. Elbisesi en iyi cins kumaştan yapılmıştı ve tam vücuduna göre dikilmişti. At sırtında yaptığı bu kadar uzun ve yorucu yolculuk sonunda bile bir davete gitmek üzere giyindiği sanılabilirdi. Az daha Türklerin eline düşecektim diye anlattı gülerek. Dün ikindi namazından sonra güvercinin emrini getirdi bana. Adamlarıma gereken talimatları verip yola çıkmaya hazırlanırken gönderdiğin haberci kaleye ulaştı. Şahrud'u yüzerek geçmişti. Çünkü Türkler kalemin önünde hatırı sayılır büyüklükte bir kuvvet bırakmışlardı. Bunu gören adamın korkarak uzun yolu, yani ırmak yolunu seçmiş. Sonra da kendisinin en kısa yolu, nehrin öteki tarafını tutarak Türklerden önce kaleye nasıl ulaştığını anlattı. Takipçileri ensesinde hissederek nehri dar bir yerinden geçmiş. Fakat Alamut'a ulaştığı zaman askerlerin onu tanıyıp köprüyü indirecek kadar zaman bulamayacaklarını düşünmüştü. Veya köprünün indiğini gören Türklerin vaziyeti kendi lehleri için kullanarak peşinden kaleye hücum edeceklerinden korkmuştu. Hasan sevinçle ellerini ovuşturdu. ''Her şey mükemmel işledi.'' dedi sadece. ''Ebu Ali ve senin için neler hazırladığımı görünce şaşkınlıktan küçük dillerinizi yutacaksınız.'' Bu anda Ebu Ali odaya girdi. Hasan onu kucaklamadan önce sevinçle gülümsedi. Gördün mü dedi Ebu Ali'ye, yanılmadım. Ve kendisine savaşın tüm ayrıntılarını anlatmasını istedi. Onu özellikle fedailerin davranışları ilgilendiriyordu. Demek ki Tahir'in torunu, şairimiz, düşmanın bayrağını ele geçirdi ha? Mükemmel, çok mükemmel. Sana daha önce söz ettiğim Süleyman bayrakları kovaladı ama atından düşürüldü. Bunun üzerine İbn-i Tahir yarım kalan işi tamamladı diye açıkladı Ebu Ali. Türk ırmağı düşünce İbn-i Tahir de peşinden suya atladı. Başka türlü bayrağa ulaşamazdı zaten. Sonra da savaşta şehit düşenleri saydı ve birkaç kelime ile ganimetten bahsetti. Toplantı salonuna geçelim diye önerdi Hasan. Bu güzel zafer için adamlarımızı bizzat tebrik etmek istiyorum. El-Hekim fedailerden birkaçını yardımcısı olarak görevlendirmişti. Yaralıların durumunu ve bakımlarının nasıl yapıldığını kendi gözleriyle görmelerini istiyordu. Delikanlılar kırık kemikleri düzeltmekte ve yaraları sarmakta ona yardımcı oldular. Bazı ağır vakalarda yarayı dağlamak gerekiyordu. Kısa zaman sonra salonun tümünü yanık et kokusu sardı. Yaraları kızgın demirlerle dağlanan adamların acı dolu feryatları tüm kalede yankılanıyordu. Kolları veya bacakları kesilmek zorunda kalanlar duydukları acıdan dolayı bayılıyorlardı. Fakat ayıldıkları vakit tarifsiz üzüntüleri nedeniyle yaralılardan daha şiddetle feryat etmekteydiler. Korkunç diye mırıldandı İbn-i Tahir. Ucuz kurtulduğumuz için gerçekten de çok şanslıyız dedi Yusuf. Savaş gerçekten de feci bir şey diye iş çekti Naim. Her halükarda senin gibi güvercinlere uygun değil diye takıldı Süleyman. Naim'i rahat bırak dedi Yusuf sinirlenerek. Bütün savaş boyunca yanımdan ayrılmadı ve ben de en sonlarda değildim sanırım. Öyle yüksek sesle büyürdün ki Türkler savaşmak yerine kulaklarını tıkamayı tercih ettiler diye şakalaştı Süleyman. Bu yüzden de bizim cırcır böceği kanatlarının altından ayrılmadı. Bu arada Übeyde Süleyman'a bir hatırlatma yapma gereğinde bulundu. Fakat sen de o kadar çabalamana rağmen Türklerin bayrağına ulaşamadın. Süleyman'ın rengi attı. Tek söz söylemeden diğer hastaların yanına giderek hekimi takip etti. Yunanlı akıllı bir adamdı. Yaralıların ağlayıp inlemeleri onu etkilemiyordu. Zaman zaman adamları güzel sözlerle cesaretlendiriyor, işini iyi bir el sanatçısı ustalığıyla yapıyordu. Fırsattan istifade ederek fedailere temel ilk yardım dersleri verdiği gibi kendi felsefesinin doğruluğunu pratikte onlara ispat etmek arzusundaydı. Türklerden biri Abuno'nun kolunu kırmıştı. El-Hekim onun yatağının kenarına oturarak kolunun sargısını çözdü. Sonra da dikkatli hareketlerle kırılan kemiği yerine yerleştirmeye başladı. Abuno acıyla inlerken El-Hekim bir yandan da fedailere ders veriyordu. Vücudun kendi arasındaki uyuma olan eğilimi o kadar fazladır ki kırılan kemikler dış bir müdahale olmadan bile birbirlerini bulmaya ve birleşmeye çalışırlar. Bu yeniden yapılanma arzusu öylesine karşı konulmaz bir kuvvettir ki sonunda uygunsuz duran kemikler bile birbirlerine kaynarlar. İyi bir hekimin görevi ise vücuttaki bu tür yanlışlıkları tespit ederek onları doğanın işaret ettiği biçimde yeniden bir araya getirmektir. El-Hekim yaralı İsmaililer'i tedavi ettikten sonra bitap düşmüştü. Daha sırada bekleyen pek çok Türk yaralı olduğunu biliyordu. Onlara ne yapılacağını öğrenmek için İbn-i Tahir'i Ebu Suraka'ya gönderdi. Onları daha üstün körü tedavi etmek geçiyordu içinden. Daha da iyisi ağır yaralıları etkili bir zehir ile öbür dünyaya yolcu etmekti. Gelen emir şöyleydi. Türklerin bakımı sanki en iyi dostlarımızınmış gibi yapılacak, onları ileride rehine olarak kullanabiliriz. Hekim lanetler okuyarak işe koyuldu. Fakat bu defa inleyen yaralıları cesaretlendirici sözleriyle avutmak söz konusu değildi. Fedailere ders vermekten ise tamamen vazgeçmişti. Onlara sadece önemsiz işleri götürüyordu. Bu arada içlerinde bu işe eli en yatkın olan Übeyde olduğu da dikkati çekmişti. En son yarayı sardığı zaman saat gece yarısını çoktan geçmişti. Yardımcılarına gerekli talimatları vererek diğerleri gibi yatmaya gitti.
Ayrım sonu.